Biz hep beraber Tanrı'nın sözünden okuyacağız şimdi. O zaman bence hep beraber ayağa kalkalım ve Rab'bin kutsal sözünden birkaç ayet yüksek sesle beraber okumamızı isteyeceğim. Ve bunları tren gibi okumayacağız, tamam mı? Çok hızlı. Okulda öyle öğretiyorlar, biliyor. Yani ezberliyorsun o şekilde. Ama biz işte bunun tadını çıkarak, değerlendirerek okuyacağız birkaç güzel söz beraber. Tamam mı? O zaman şimdi Meryem de şöyle dedi. Ya da tek başıma mı okuyorum? Hep beraber. Meryem de şöyle dedi. Canım Rabbi yüceltir. Ruhum kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. Çünkü o sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. İşte bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. Çünkü güçlü olan benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır. Kuşaklar boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder. Bileğiyle büyük işler yaptı. Gururluları yüreklerindeki kuruntularlara darmadağın etti. Hükümdarları tahtlarından indirdi. Sıradan insanları yükseltti. Aç olanları iyiliklerle doyurdu. Zenginleri ise elleri boş çevirdi. Atalarımıza söz verdiği gibi İbrahim'i ve onun soyuna sonsuza dek merhamet etmeyi unutmayarak kulu İsrail'in yardımına yetişti. Hamdolsun. Oturabilirsiniz. Hamdolsun. İsa Mesih'in çok meşhur bir söyleyişi vardı. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ve aslında doğuş bayramında, ya bilmiyorum sizce yumuşak huyluluk nasıl bir şey? Ne demek, nedir yumuşak huylu olanlara, ne mutlu onlara? O zaman bence mutlu olmak istiyorsak yumuşak huylu olalım. Ne demek acaba size göre? Sabırlı sinirlenmeyin. Evet. Doğrudur. Güzel. Güzel, evet. Eşyanın ta kendisi diyorsun, evet. Şimdi doğuş bayramında yumuşak huyluluğun zaferini kutluyoruz aslında. Yani bir dünya şiddetli ve hiddetliydi. Bir hırsız vardı, tamam mı? Tanrı'nın sevdiklerini çaldı. Onları esir yaptı. Yani düşmanımız iblis işte güçlü, kötü, karanlık. Ve İsa dedi ki evet kurtarıcımı göndereceğim. Düşmanınızı yok edeceğim. Sizi onun elinden kurtaracağım. Sonra savunmasız, silahsız, sakin bir bebeği gönderdi. Değil mi? Herkes işte güçlü bir Mesih beklerken orada yemlikte, mütevazi, sade bir bebek doğdu. İşte Tanrı'nın planı buydu. Ve çarmıhta aynı şey görüyoruz. İşte İsa kuzu gibi sessiz olarak, mütevazi olarak çarmıha çakıldı ve öldü. Nasıl bir kurtuluş bu? Nasıl bir plan? Bence melekler işte cennete bir şaşırıyorlardı. Hani biz burada on binlerceyiz. Yani bizi bir ordu olarak göndersene Tanrı. Ama Tanrı diyor ki hayır. Bebeği göndereceğim. Çarmıha koyduracağım. Nasıl bir plan bu? Ve aslında görüyoruz ki o gün bugündür Tanrı'nın çalışma şekli hiç değişmedi. Kimleri çağırıyor? Sıradan insanlardan, mütevazi, sade. Bizim gibi yani. etrafınıza bakın, değil mi? Bizim gibi insanları çağırıyor ve bizi kullanmaya uygun görüyor Tanrı. İsa halkına ne dedi? Korkma ey küçük sürü. Çünkü babanız egemenliği size vermeyi uygun gördü. Küçük bir sürüyüz sadece. Ama Tanrı'nın egemenliğinde büyük olacağız. Çünkü Tanrı'nın egemenliği dünyadaki egemenlikten bambaşka. Çok farklı bir düzen, çok farklı bir sistem, çok farklı niteliklere sahiptir. Dünyada önemli olan nedir? Çok ses yapmak, gürültü patırtı, değil mi? Güç, kuvvet, karizmatik olmak, hırslı olmak, zengin olmak. Dünyada bunlar önemli. Tanrı'nın egemenliğinde bambaşka bir şekilde neler görüyoruz? Mütevazilik, yumuşak huylülük, sadakat, sade bir iman, izzetli bir yaşam, iffetli bir yaşam. O zaman bugün beklenmedik kahramanları çalışmamızı devam ediyoruz ve bugün Elizabeth'in hayatını çalışacağız. Çünkü bence bunu niteliklendiren kişi Elizabeth, yumuşak huylülük. Evet. O zaman okuyorum şimdi Tanrı'nın sözünden Luka 1:5. Yahudiye kralı Herodes zamanında Avya bölüğünden Zekeriya adında bir kahin vardı. Harun soyundan gelen karısının adı da Elizabeth'ti. Her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi. Rabbin bütün buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı. Elizabeth kısır olduğu için çocukları olmuyordu. İkisinin de yaşı ilerlememişti. Yani ah gitmiş vah kalmış bir kadın değil mi? Hiçbir şey kalmamış. Ve görüyoruz ki bu Herodes'in zamanında oldu. Yani Herodes şiddetli, güçlü bir kraldı. Böyle bir adam. Yani dünya sistemi temsil eden bir adam. Tamam mı? O günler ise acı, sıkıntılı, zor günlerdi mütevazi normal insanlar için. Çünkü bu kral işte yüksek vergi koyuyordu herkesin üzerine. Herkesin hayatı zorlaştırıyordu. O zaman Rab'be sadık kalmak çok zordu o günlerde. Ama bu kişilere ne okuyoruz? Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi. Allah katında salih kişilerdi. Rab'bin bütün buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı. Ama aynı zamanda görüyoruz ki kadın kısır. Çocuk yapmak istiyor ama yapamıyor. Acaba bu bir çelişki mi? Çünkü bazen böyle iki yanılgı çok yaygın diyorum. Birincisi bu. Kısırsın. Demek ki hayatında bir günah var olması lazım. Yoksa Tanrı seni bereketlerdi. Çocuk yapmak istiyorsun, yapamıyorsun. Ha, demek ki gizli bir şey var senin hayatında. Ve herkesin gönlünde, yani herkes ona aşağılayacak. Utançlı biri olacak, bakacak değil mi? Bu kadın çocuk yapamıyor. Demek ki Tanrı ondan kopmuş olmalı. Demek ki onun hayatında. Ama görüyoruz ki hayır, Tanrı'nın gözlerinde doğru ama çocuk yapamıyor. Başka bir yanılgı da çok yaygın. Bunu sık sık diyorum. Eğer iyilik yaparsam Tanrı bana istediğimi verecek. Tamam, sanki hayat matematik gibi. Tamam mı? İyi bir şekilde yaşadım. Güzel bir şekilde, ahlaklı bir şekilde yaşadım. O zaman Tanrı istediğim gönenç ya da sağlık ya da şeyler verecek. Ama bu kişi Tanrı'nın istediğini yaptılar. Fakat yani doğurmak istediği çocuğu doğuramadılar. O zaman demek ki hayat da matematik gibi değil. Hayat sıkıntılı ve zor. O zaman dışsal sıkıntılar var. Zor günlerde yaşıyorlar Herodes'in altında. Ve içsel sıkıntıları, kendi dertleri var aynı zamanda. Elizabeth'in hayatında. Ama görüyoruz ki burada tasvir edilen karı koca sade, sadık, mütevazi, yumuşak huylu imanlılar. Rab'in gözü böylelerindedir. Rab böyle insanları sayıyor, değerli olarak görüyor ve bereketlemek istiyor. Bunu görüyoruz. beklenmedik kahramanlar dediğimiz zaman böyle insanlardan bahsediyoruz. Değil mi? Bu çalışma boyunca, bu vaaz serisi boyunca böyle insanları ele aldık. Onların hayatlarına baktık. Onların bir tek özelliği neydi? Tanrı onları seçmeyi seçti. Onları çağırmayı istedi. O zaman hikaye devam ediyoruz şimdi. Zekeriya hizmet sırasının kendi bölüğünde olduğu bir gün Tanrı'nın önünde kahinlik görevini yerine getiriyordu. Kahinlik geleneği uyarınca Tanrı'nın tapınağa girip buhur yakma görevi kurayla ona verilmişti. Tamam mı? Şimdi onlar başka bir köyde yaşıyorlardı ama her kahinin yılda iki haftalık bir görev vardı. Fena bir iş değil aslında, değil mi? Yani bence başka bir işi vardı köyde ama haftada yılda iki hafta Kudüs'e gelecek, görevini yapacak ve kura çıkacak ve bu kura bugün Zekeriya'ya çıktı. Yani her bir kahinin hayatında sadece bir kez böyle bir görevi olacak. Sadece bir kez yapabilir ve bugün Zekeriya'nın günü. Çok özel bir gün. Kura çıktı. Wow. O zaman tapınağa giriyor. Buhur yakma saatinde bütün halk topluluğu dışarıda dua ediyordu. Bu sırada Rabbin bir meleği buhur sunağının sağında durup Zekeriya göründü. Rabbin bir meleği. Zekeriya onu görünce şaşırdı. Bence de, değil mi? Bir melek. Korkuya kapıldı. Melek, korkma Zekeriya dedi. Duan kabul edildi. Karın Elizabeth sana bir oğul doğuracak. Adını Yahya koyacaksın. Sevinip coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna sevinecek. O Rabbin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek. Daha annesinin rahmindeyken kutsal ruhla dolacak. İsrail oğullarından birçoğunu tanrıları Rab'e döndürecek. Babaların yüreklerini çocuklarına döndürmek, söz dinlemeli doğru kişilerin anlayışına yöneltmek ve Rab için hazırlanmış bir halk yetiştirmek üzere İlyas'ın ruhu ve gücüyle Rab'in önünden gidecektir. Tamam, güzel vaatler. Bir çocuğun olacak ama sıradan bir çocuk değil. Bereketli bir çocuk. Bu ne? Bereketli bir çocuk. Bazen elim hareket ediyor ya. Maşallah. Şimdi Zekeriya meleğe bundan nasıl emin olabilirim dedi. Çünkü ben yaşlandım. Karımın da yaşı ilerledi. Yani bence bu gayet doğal bir soru. Ben de olsaydım ben de sorardım. Yani mantıklı olarak, erkek olarak böyle düşünüyorum. Tamam mı? İşte aslında Grekçe'de ne diyor biliyor musun? Ben yaşlıyım, eşim de çok yaşlı. Adama bak. Tamam. Tamam, benim için belki zor olabilir ama onun için imkansız. Değil mi? Melek ona şöyle karşılık verdi. Ben Tanrı'nın huzurunda duran Cebrail'im. Oo. Yani buradan bir ders aldık mı? Meleği kızdırma. Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim. Yani ben Cebrail'im, sen küçük adamsın yani. İşte belirlenen zamanda yerine gelecek olan sözlerime inanmadığın için dilin tutulacak, bunların gerçekleşeceği güne dek konuşamayacaksın. Zekeriya'yı bekleyen halk, onun tapınakta bu kadar uzun süre kalmasına şaştı. Zekeriya ise dışarıya çıktığında onlarla konuşamadı. O zaman tapınakta bir görüm gördüğünü anladılar. Kendisi onlara işaretler yapıyor ama konuşamıyor. Hani bir melek bana konuştu, hamile kalacağız. Yani ne anlattılar değil mi? Görev süresi bitince Zekeriya evine döndü. İki haftalık görev bittikten sonra eşine evine dönüyor. Bir süre sonra karısı Elizabeth gebe kaldı ve 5 ay evine kapandı. Dışarıya çıkmadı. Bunu benim için yapan Rab'dır dedi. Ben Zekeriya yani şöyle düşünüyor. Aslında benim bir katkım oldu da konuşamıyorum, onu açıklamıyorum. Benim için yapan Rab'dır. Bugünlerde benimle ilgilenerek insanlar arasında utancımı giderdi. hamdolsun. Yani herkesin önünde rezil oldum şu ana kadar ama şimdi herkesin önünde onurlandırıldım. Rab utancımız kaldırdı benimle ilgilendiği için. Elizabeth'in hamileliğinin 6. ayında Tanrı Melek Cebrail'i Celil'e de bulunan Nasır'a adlı kente Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. Şimdi Meryem'in hikayesi başka. Onu bugün anlatmayacağız, ona girmeyeceğiz ama aynı melek ona geliyor. Ama bildiğiniz gibi bu kadın bakire, nişanlı henüz evlenmemişti. Şimdi melek ona geliyor. Yani bilmiyorum 14-15 yaşında mı o günlere göre? Yani bir yıllık bir sözlü zamanı vardı, bir nişanlı zamanı vardı. Onun sonunda evlenecek. Tamam mı? O zaman Yusuf'a sözlü. Melek ona geliyor, diyor ki işte hamile olacaksın. Kız da işte çok fazla bir şey bilmiyorum, safım, naifim ama bildiğim kadarıyla bir kocam olmadığı için bu mümkün değil. Ama aslında diyor ki hayır tamam ne istiyorsan onu yap, sen Rab'sın. O zaman burada ne gördük? Rab seçti, Rab Zekeriya çağırdı. Rab ona göründü, meleği aracılığı. Rab onu konuştu, Rab onunla ilgilendi. Yani Tanrı ne yapmak istiyorsa yapar. Kimi seçmek istiyorsa seçer. Ve aslında bugün bu da bizim için geçerlidir. Biz sıradan insanlıyız değil mi? Ama buradayız, Rab'e tapınıyoruz, onun sevincini yaşıyoruz. Neden? Çünkü o bizi seçmeyi uygun gördü. Hamdolsun. Bu bir lütuf. Yani övünecek bir şeyimiz yok değil mi? Ben şunu yaptım, şunu yaptım ki buradayım. Hayır. Yani kura bize çıktı. Değil mi? Ne mutlu bize. Ne şanslı bize aslında. Hristiyanlıkta lütuf söz konusu olunca böyledir. Tanrı seni çağırdı, seni istedi, seni bereketlemek istedi. Hamdolsun. Ve şimdi melek Meryem'le konuşurken yani nasıl bir çocuk olacağını da söylüyor. Yani İsa'nın nasıl bir çocuk olacağını. Ve diyor ki, bak senin akrabalarından Elizabeth de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kusur bilinen bu kadın şimdi 6. ayındadır. Yani Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur diyor. Ben Rabbim kuluyum dedi Meryem, bana dediğin gibi olsun. Yani Zekeriya ile mukayese ettiğimiz zaman farkı görüyoruz burada. İki hikaye yan yana. O dedi ya bu nasıl mümkün? Burada ne diyor? Tamam. Öyle diyorsan öyle olsun. O günlerde Meryem kalkıp aceleyle Yahudinin dağlık bölgesindeki bir kente gitti. Zekeriya'nın evine girip Elizabeth'e selamladı. O zaman bu ayette görüyoruz ki Meryem aceleyle bu haber aldıktan sonra aceleyle Elizabeth'in yanına gitti. Neden acaba? Yani böyle hemen yani 14 yaşındaki bir kız 4 günlük bir yolculuk. Annesine babasına ne dedi ki? Ya işte ben yani Elizabeth'in yanına gideceğim. Teyzemi görmek istiyorum. Ama neden aceleyle? Bence iki sebepten dolayı. Birincisi endişeleniyor, korkuyor. Tamam işte Rab bende bir mucize yaptı. Ama nişanlım ne diyecek? El alem ne der? Köylüler ne diyecek? Bu kız evli değil ve hamile. Beni taşlanacaklar yani. Tanrı'nın sözüne göre böyledir. Annem babam ne diyecek? Annem babam size bir şey diyeceğim. Hamileyim. Evet melek öyledi. Öyle mi? Melek mi söyledi? Yani ne diyecek? Bu utancı nasıl kaldıracak? O zaman diyor ki aslında Elizabeth'in yanına gidersem orada hiç kimse beni tanımıyor. Yani biraz kendime geleyim. Biraz toparlayayım değil mi onun yanındayken. Bence ikinci sebep melek de zaten Elizabeth teyzenin hamile olduğunu söyledi. Bence kız şöyle düşünüyor. Tamam melek bunu dediyse gidip göreceğim. O hamileyse demek ki onun dediği doğru çıktı. Yani, ve bence yoldayken yani 4 günlük bir yolculuk şöyle dua ediyor, düşünüyor yani Rab, Elizabeth teyze hamile kalmış olsa ki senin sözün doğru olsa. Değil mi?
Ve gidiyor ama aynı zamanda şöyle, beni nasıl karşılayacak? Konuyu nasıl gireceğim? Merhaba Elizabeth teyze, uzun yıllar görüşemedik ki ben hamileyim, kocam da yok. Melek söyledi. Yani konuyu nasıl gireceğim? Yemek yedikten sonra mı? Değil mi? Ve geliyor ve bu harika bir ayet, yani 41. ayet. Elizabeth, Meryem'in selamını duyunca rahmindeki çocuk hopladı. Kutsal ruhla dolan Elizabeth yüksek sesle şöyle dedi. Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun. Rahminin ürünü de kutsanmıştır. Ya Meryem şaşırmıştı. Nasıl biliyor? Hamile olduğumu nereden biliyor? Kutsal ruh söyledi. Nasıl oldu da Rabbimin annesi yanıma geldi? Bak, selamın kulaklarıma eriştiği an çocuk rahminde sevinçle hopladı. İman eden kadına ne mutlu. Çünkü Rabbin ona söylediği sözler gerçekleşecektir. Meryem de şöyle dedi. Canım Rabbi yüceltir. Ve şimdi demin okuduğumuz bu bildiğimiz meşhur ilahi o zaman söyledi. Yani böyle bir teselli aldıktan sonra, böyle bir teşvik aldıktan sonra ağzını açıyor ve bizim bildiğimiz meşhur o ilahi o duayı okuyor. Çünkü herkesin teşviğe, teselliye ihtiyacı var. Meryem dahil. Bence bu çok güzel bir sahne. Yani körler, sağlar birbirlerini ağırlar, değil mi? Yani iki tane hamile, olağanüstü bir şekilde hamile kadın sarılıyor. Yani nasıl bilmiyorum. Sarılıyorlar, kucaklaşıyorlar. Ne güzel. Ama tek başına imanını sürdürmen çok zor. Yani bu kıza bir melek göründü. Yine de korkuyor, yine de endişeleniyor, yine de zor olacağını biliyor. Herkesin teşviğe, teselliye, arkadaşlığa, yoldaşlığa ihtiyacı var. Ve biz Elizabeth gibi olabilirsek, yani kutsal ruhla dolu olarak, birbirimizi onurlandırarak, birbirimizi teşvik ederek, o harika olacak bence. Yani bu kilisenin bir sahnesidir, kilisenin bir resmidir. Tamam, iki kişi Tanrı'dan aldıkları bir armağan ile birbirleriyle teşvik ediyorlar, seviyorlar, onurlandırıyor. Biz hepimiz Tanrı'dan bir şeyler aldık. Bir bereket, bir armağan, bir hediye. Jess'in demin paylaştığı gibi. Ama yine de korkularımız, endişelerimiz olabilir ve birbirimizi teşvik edelim. Ve en son bölümüne geliyoruz. O yumuşak huylu bir kişi değil. Şimdi görüyoruz ki Meryem 3 ay kadar Elizabeth'in yanında kaldı. Sonra kendi evine döndü. Tamam mı? Yani teşvik aldı, teselli oldu. Ve şimdi cesareti yerinde bir şekilde. Şimdi el alem ne derse hazırım diyor ve köyüne dönüyor. Değil mi? Wow. Ve Elizabeth'in doğurma vakti geldi ve bir oğul doğurdu. Ayet 58. Komşularıyla akrabaları Rabbin ona ne büyük merhamet gösterdiğini duyunca onun sevincine katıldılar. 8. gün çocuğun sünnetine geldiler. Yahudiler için öyledir. Ona babası Zekeriya'nın adını vereceklerdi. Yani örf ve adetler böyle. Tamam, babanın adını vereceksin. Babanın mesleğini yapacaksın. O da kahin, sen de kahin olacaksın. Ama annesi hayır, adı Yahya olacak dedi. Ona akrabaların arasında bu adı taşıyan kimse yok ki dediler. Bunun üzerine babasına işaretle çocuğun adını ne koymak istediğini sordular. Zekeriya bir yazı levhası istedi ve adı Yahya'dır diye yazdı. Aslında İbranice o zaman bu taraftan. Adı Yahya'dır diye yazdı. Herkes şaşa kaldı. O anda Zekeriya'nın ağzı açıldı. Dili çözüldü. Tanrı'yı överek konuşmaya başladı. Çevrede oturanların hepsi korkuya kapıldı. Bütün bu olaylar Yahudiye'nin dağlık bölgesinin her yanında konuşulur oldu. Bazen dedikodu pozitif bir şey olabilir. Müjde duyurmak için. Duyan herkes derin derin düşünüyor. Acaba bu çocuk ne olacak diyordu. Çünkü Rab onunla birlikteydi. Çocuğun babası Zekeriya kutsal ruhla dolarak şu peygamberlikte bulundu. İsrail'in Tanrısı Rab'be övgüler olsun çünkü halkın yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı ve devam ediyor. Çok uzun bir peygamberlikte bulunuyor. Zaten 9 aydır konuşamıyor adam. Tamam mı? O zaman şimdi Hakan'ın Avustralya'ya döndüğü gibi. Yani işte Türkçe konuşacağım. Tamam mı? İşte adam ağzını bir açıyor. Bir konuştu. Pa diye bir peygamberlikte bulunuyor. Hem oğluyla ilgili Yahya hem de Mesih'le ilgili. Onun kuzeniyle ilgili. Ve diyor ki Rab bu insanları kullanacak. Bunlar özel insanlar. Ve en sonunda diyor ki sen de ey çocuk yüceler yücesinin peygamberi diye anılacaksın. Rabbin yollarını hazırlamak üzere önünden gidecek ve onun halkına günahlarının bağışlanmasıyla kurtulacaklarını bildireceksin. Çünkü Tanrımızın yüreği merhamet doludur. Onun merhameti sayesinde yücelerden doğan güneş karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir. Ve Yahya aslında Tanrı lütufkardır, Tanrı merhametlidir anlamına geliyor. Ve öf ve adetlere karşı çıkmak çok zor aslında. Yani herkes şikayet ediyor. Yok hayır onun adı Zekeriya olacak. Ama diyor ki hayır Rab burada yeni bir şey yapıyor. Ve bu çok önemli çünkü bazen böyle düşünebiliriz. Oldum olası böyledir. Yani böyle büyüdüm yetiştim. Böyle olacak. Aynı hamam aynı tas. Ama diyoruz ki işte İsa olaya girer girmez bir yenilik getiriyor. Her şey değiştiriyor. Düzen değiştiriyor. Sistem değiştiriyor. Krallık değiştiriyor. Yüreklerimizi de değiştiriyor. Her şey yeni oluyor. Sen iman ettin mi? Her şey yeni artık. O zaman eski örf ve adetlere uymamıza gerek yok artık. Yeni bir şeyimiz var burada. O zaman hikaye bu. Şimdi kısa kısa Elizabeth'in hikayesinden neler öğreniyoruz? 4 şey. Birincisi beklenmedik kahramanlar. Tanrı'nın gözünde sade bir iman ve saf bir güven kıymetlidir. Herodes'in kralı zorba ve şiddetliydi. Ama burada bir karı koca var. Mütevazi, yumuşak huylu ve Tanrı onları seçmek istiyor. Onları kullanmaya uygun görüyor. Yakup 3:17. Ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır. Sonra barışçıldır, yumuşaktır, uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırcılığı İkiyüzlülüğü yoktur. Böyle bir hikmetimiz var. Gökten inen bilgelik böyledir. İkinci olarak beklenmedik çağrı. Tanrı istediği kişileri istediği zaman istediği şekilde çağırıyor ve kullanıyor. Tamam mı? Bizim Tanrı'ya gelmemiz imkansız. Tanrı bize geliyor. Tanrı Zekeriya göründü. Meryem'e göründü. Ama önemli olan biz buna nasıl bir karşılık veriyoruz? Değil mi? Herodes gibi olmayalım. Yani işte İsa geldi mi Herodes ne diyor? Öldürelim. Öldürürün. Bazı insanlar Mesih'e karşı böyle çıkıyorlar. Zekeriya gibi olmayalım. Bundan nasıl emin olabilirim? Çünkü ben yaşlandım. Karım da çok yaşlı. Onun gibi olmayalım. O da azarlandı. Elizabeth'in komşuları gibi olmayalım. Yani akrabanın arasında bu adı taşıyan kimse yok. Örf ve adetler böyle, gelenek böyledir. Aslında Meryem gibi olalım. Ben Rabbin kuluyum dedin Meryem. Bana dediğin gibi olsun. Ve üçüncü olarak beklenmedik yoldaşlar. Yani her bir imanlı bir şekilde Meryem gibi, Elizabeth gibi Tanrı'dan aldığımız bir bereket taşıyor. Kutsal Ruh yüreklerimizde yaşıyor. Hepimiz hamile değiliz, görünsek bile. Ama her birimiz yüreklerimizde Kutsal Ruh'u taşıyoruz. Mesih sende yaşıyor artık. Ama yine de köylülerden bir tepki alabiliriz, değil mi? Komşulardan, akrabalardan. Ve Meryem gibi korku içinde, endişe içinde olabiliriz. O zaman birbirimize ihtiyacımız var ve buraya geldiğin zaman kiliseye, kilisedeki arkadaşlar arasındayken teşvik alacaksın. Cesaretlendireceksin. Bu çok önemli ve birbirimize ihtiyacımız var ve kilise bir teşvik evi olması lazım. Ve dördüncü olarak beklenmedik yenilik. Yani İsa doğdu, her şey değişti. Bak, her şey değişti. Eski hayatımızdan, eski örf ve adetlerimizden artık temiz bir şekilde çıkmamız lazım. İsa ne dedi? Yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremezsin. Yani iman ettiğin zaman bir yeniden doğmak olayı var. Yeni yaratılış. Neden? Çünkü hikaye burada bitmiyor, hikaye burada başlıyor. Tanrı bütün evreni, bütün kainatı, yeryüzünü, gökyüzünü, her şey yeniden yaratmak istedi. İsa bu işin başlangıcıydı. Ve Tanrı her şeyi yeniden yaratacaksa, o krallığın nitelikleri bildiğimiz niteliklerden farklı olacak. Burada kim en güçlü ses çıkarırsa odur. Yani en güçlü adam kimse odur. Ama Tanrı'nın egemenliğinde tam tersine yumuşak hüllülük, sadelik hakim olacak. Neden? Çünkü bir şekilde Adem bahçesine dönmüş oluyoruz. Ve orada Adem ile Hava saf ve naif ve temizlerdi. Ve Tanrı'nın egemenliğinde böyle olacağız. Böyle olacak. Tanrı bizi bunun için hazırlıyor. Tamam mı? O zaman Tanrı yeni bir yaratılış ortaya koyuyor. O yüzden her şey yeni oluyor. O zaman babalarımızdan neler aldık? Mirasımız olacak. Günahkarlık, çaresizlik, umutsuzluk. Ama Tanrı'nın ailesindeyiz şimdi. Onun himayesindeyiz. Bambaşka bir krallık, bir yenilik söz konusu oluyor. O zaman birbirimizi teşvik edelim, onurlandıralım. Elizabeth ve Zekeriya gibi olalım bence. Şimdi son bir ilahi söyleyeceğiz beraber. İlahi, o müzisyenler geldikçe ayağa kalkalım ve dua edelim. Okay, dua ediyoruz. Şimdi ellerimizi Rab'e kaldıralım. Ve Rab'e odaklanalım. Dediğimiz gibi her zaman böyle hikayeler çalıştığımız zaman Rab farklı şekillerde farklı insanlarla konuşuyor olacak. Acaba Rab sana ne diyor bugün? Sana nasıl bir yenilik getirmek istiyor acaba?